Ayrım 19. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 184. Düşünce kardeşliği uğruna kavga. Yalnızca kabuğuna çekilmek bir işe yaramıyordu. Havadaki sıkıntı sürüyordu. Bir şeye karışmamanın, düşmana ağır küfürler savuranlara katılmamanın yeterli olmadığını anlamıştım. Eninde sonunda yazardık. Söz sanatımız vardı. Kanılarımızı sansürün izin verdiği kadar olsun belirtmeliydik. Yabancı ülkelerdeki dostlara başlıklı bir yazı yazdım. Çoğunluğu kin borazanlarına katılmayan yabancı dostların bu davranışını şu sıra bir bağ sağlamak olanağından yoksun bulunsak da ileride ilk elverişli durumda bir Avrupa kültürü kurmak için yine birlikte çalışacağımızın belirtisi saydığımızı yazmıştım. Yazıyı çok okunan bir Alman gazetesine göndermiştim. Berliner Tagelbach bunu olduğu gibi yayınlamasına çok şaştım. Yalnızca zaferi kim kazanırsa kazansın cümlesi sansüre kurban gitmişti. Çünkü Almanya'nın bu dünya savaşından elbette zaferle çıkacağına, en küçük bir kuşku beslenmesine bile o günlerde izin yoktu. Ama yazı yüzünden aşırı yurtsever geçinenlerden öfkeli bir sürü mektup aldım. Kahrolası düşmanlarla tam da böyle bir dönemde herhangi bir işbirliğinin düşünebilmesine akılları ermiyordu. Bu mektuplara pek üzülmedim. Başkalarını kendi inancıma zorlamayı ömrüm boyunca düşünmüş değildim. Düşüncelerimi açıklamak ve bunu açıkça ortaya koymak bana yetiyordu. Aradan 14 gün geçmişti. O yazımı hemen hemen unutmuştum. İsviçre pullu, sansürden geçmiş bir mektup aldım. Zarfın üstündeki tanıdık el yazısına bakınca Romain Rolland'ın geldiğini anladım. Yazımı okumuş olacaktı. Çünkü "Hayır, dostlarımı asla yüzüstü bırakmayacağım." diye yazıyordu. Bu birkaç satır Avusturyalı bir dostla savaş sırasında mektuplaşıp mektuplaşamayacağını deneme anlamını taşıyordu bence. Hemen karşılık yazdım. O günden sonra hiç ara vermeden mektuplaştık. Bu mektuplaşma 25 yıldan fazla sürdü. Birincisinden daha hoyrat olan ikinci savaş, ülkeler arasında bütün bağları koparıncaya kadar hep mektuplaştık. O mektup ömrümdeki en yüce mutluluk anlarından biridir. İnleyen, tepinen, kıyametleri koparan hayvanlarla dolu Nuh'un teknesinden bir beyaz güvercin gelmişti sanki. Bundan böyle kendimi yalnız hissetmiyordum. Sonunda benim gibi bir insanla bir bağ kurabilmiştim. Roland'ın ruhça üstünlüğü beni de güçlendirmişti. Çünkü sınırın ötesindeki Roland'ın insanlığını nasıl korumuş olduğunu anlamıştım. Böyle zamanlarda bir yazarın yürümesi gereken tek doğru yolu seçmişti. Yakıp yıkmaya ve cinayetlere katılmayıp iç savaşta hasta bakıcılık yapmış olan Walt Whitman'ın göz alıcı örneğine uyarak insanlara ve yardım işlerine katılmak yolunu seçmişti. Sağlığının bozukluğu nedeniyle savaşta görev almamış, savaş patladığı sırada bulunduğu İsviçre'de hemen Kızıl Haç'a başvurup görev almış ve tıka basa dolu odalarda o olağanüstü amaç uğruna her gün çalışmıştı. Bundan dolayı sonradan ona Avrupa'nın Kalbi başlıklı bir yazımla borçluluğumu açıktan açığa belirtmeyi denedim. İlk haftaların kanlı savaşlarından sonra bütün ülkelerde cephe gerisindekiler, oğullarının, kardeşlerinin, babalarının ölü mü, kayıp mı ya da tutsak mı olduğunu bilmiyordu. Kimden sorulacağını da bilen yoktu. Çünkü düşmandan hiçbir bilgi alınamazdı. Bunu gören Kızıl Haç, o korkunç ve felaketli günlerde insanların acılarını biraz olsun dindirmek görevini üstlendi. Sevdiklerinden haber alamayan insanların çektiği işkenceyi azaltmak için düşman ülkelerdeki tutsakların mektuplarını her iki tarafa da ulaştırmaya başladı. 10 yıllardır hazır tutulan örgüt bunca büyük çaptaki bir çalışmaya ve milyonlarca mektuba hazırlıklı değildi. Gönüllü yardımcıların sayısını saat başı artırmak gerekiyordu. Çünkü arkada kalmış olanlar için bekleyerek geçen her saat sonsuz bir işkenceydi. Her gün dağ gibi yığılan mektupların sayısı Aralık 1914 sonunda 30 bine varmıştı. Sonunda posta işlerinin üstesinden gelebilmek, mektupları yanıtlayabilmek için Cenevre'deki Rat Müzesi'nin daracık odalarına 1000 kişi dolduruldu. Bunların arasında kendini kendi işine vermek bencilliğine kaptırmamış Romain Rolland, edebiyatçıların en insancılı da vardı. Ama o öteki görevini de unutmuş değildi. Bir sanatçının kendi ülkesine Hatta savaşan bütün ülkelere karşı koyma pahasına düşüncesini dile getirmek göreviydi bu. Daha 1914 sonbaharında öteki yazarların çoğu ağızları öfkeyle köpürüp herkesle hırgür çıkarırken "Ağız dalaşmasını bırakın" adlı çok ilginç bir açıklama yazdı. Ulusların arasına kin tohumları serpen düşüncelere karşı çıkmak ve sanatçıların savaş sırasında da haktan yana ve insancıl olmasını istiyordu. O sırada başka hiçbir yazısının görmediği heyecanla karşılanan bu satırlar, edebiyat dünyasını ondan yana çıkanlar ve karşı duranlar diye ikiye ayırdı. Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci savaşa göre başkalığı işte buydu. O sıralarda sözün henüz bir gücü vardı. Propaganda adı verilen o danışıklı dövüş, yalancılık sözü ölüme itememişti daha. İnsanlar yazılı sözlere kulak veriyor ve bunları bekliyorlardı o günlerde. 1939'da ise hiçbir şairin, hiçbir bildirisi iyilik ya da kötülük bakımından en küçük bir etki bırakmadı. Bugüne değin hiçbir kitap, broşür, yazı ve şiir kitlelerin iç dünyasına azıcık olsun dokunmadı ya da onların düşüncelerini etkilemedi. Oysa 1914'te söz gelişi Lisör'ün 14 satırlık Kin Türküsü şiiri, 93 Alman aydınının o saçma bildirisi, Roland'ın 8 sayfalık yazısı, Barbus'un Ateş romanı birer olay yaratıyordu. Çünkü dünyanın vicdanı böylesine bitkinleşmiş ve bozulmuş değildi. Yalan olduğu belli olan her şeye, ulusların, haklarının ve insancıl dünya görüşünün her zedelenmesine yüzlerce yıllık inanç gücüyle tepki gösteriliyordu. Hitler yalanı olağanların olağanı yapıp insan düşmanlığını baş kural bileli, Almanların tarafsız Belçika'ya saldırması gibi milletler hukukunun açıkça bozulması örneği olaylar günümüzde pek kötülenmiyor, oysa o günlerde dünya bir uçtan öteki uca temelinden sarsılırdı. Nurse Cavell'in vurulması, Lusitania'nın batırılması, bütün dünyada içten bir öfkeye yol açarak Almanya için bir meydan savaşı kaybından daha ağır bir felaket olmuştu. Kulakların ve ruhların o bir türlü arkası gelmeyen radyo gevezelikleriyle yorgun düşmediği o tarihte bir şairin, bir yazarın sözünü duyurması hiç de olmaz değildi. Tam tersine bir büyük edebiyatçının içten geldiği gibi bir bildiri yayınlaması devlet adamlarının bütün resmi söylevlerinden bin kez daha etkiliydi. Çünkü onlarınki taktik gereği politikalarının saatine göre değişen olsa olsa yarı gerçekler sayılıyordu. Yazarlara tertemiz vicdanlı, en iyi yurttaşlar gözüyle bakan, sonradan bol bol düş kırıklığına uğrayan o kuşakta sonsuz bir inanç vardı. Ama yazarların sözüne böylesine güvenildiğini bilen askeri ve resmi makamlar, manevi ve düşünsel değeri yüksek herkesi kendi amaçları için kullanıyordu. Bu kişiler her türlü kötülük ve haksızlığın karşı tarafta bulunduğunu, adaletin ve gerçeklerin kendi ulusunda olduğunu açıklamalı, kanıtlamalı, doğrulamalı ve buna yemin etmeliydiler. Roland da bunu yaptıramadılar. O her tür kışkırtmayla iyice gerginleşen havayı büsbütün bozmayı değil, tam tersine temizlemeyi görev saymaktaydı. 8 sayfa tutan o ünlü savaş sırasında insancıl görüşe verilen şeyler vatandan çalınmıştır yazısını bugün okuyanlar böylesine sonsuz bir etki yapmasına belki pek akıl erdiremezler. İstediklerinin hepsi soğukkanlılık ve açık zihinle okuyunca çok doğal şeylerdi elbette. Ama bu sözler söylendiğinde kitlelerin cinneti bugün asla ulaşılmayacak boyutlara varmıştı. Aşırı Fransız yurtseverleri yazı yayınlanınca kızgın demire dokunmuşçasına yaygarayı bastılar. En eski dostları Roland'dan hemen yüz çevirdiler. Kitapçılar Jean Christophe romanını sergilemeyi göze alamaz oldu. Askerleri yüreklendirmek için kini kullanan resmi makamlar Roland'a karşı önleyici yollara başvurdu. Birbiri arkasından yayınlanan broşürlerde savaş sırasında insancıl görüşe verilen şeyler vatandan çalınmıştır düşüncesi sık sık kullanıldı. Ama bütün bu haykırışlar atışın hedefi bulduğunu ortaya koyuyordu. Düşün kişilerinin savaşta davranışı konusunda başlayan tartışma artık durdurulamadı. Sorun herkes için bütün kaçınılmazlığıyla ortaya konulmuştu. O yıllarda Roland'dan aldığım mektupların elimde bulunmayışı kadar hiçbir şeye böyle üzülmediğimi anılarımın burasında belirtmeliyim. Bu yeni tufanda kaybolabileceklerini düşünmek, sorumlulukların en ağırı gibi üzerime çöküyor. Roland'ın yapıtlarını çok severim ama o mektupların ileride onun en güzel ve en insancıl yazıları sayılabileceğini de gözden uzak tutmuyorum. Çünkü onun büyük isteklerle dolu yüreği önce bu mektuplarda içini dökmüştür. Sınırın ötesindeki bir dosta, yani resmen düşman olan birine acıyı paylaşan sonsuz bir iç sarsıntısı ve çaresizliğin verdiği sonsuz bir öfke gücüyle yazılmış o mektuplar, anlayışın sonsuz bir güç, kendi düşüncesine bağlı kalabilmenin de büyük ölçüde yüreklilik gerektirdiği bir dönemin en önemli ahlaki belgeleriydi. Bu karşılıklı dostça mektuplaşmalar olumlu bir sonuç ortaya çıkarmakta gecikmemişti. Roland, bütün ulusların en önemli düşünürlerini İsviçre'de ortak bir toplantıya çağırmayı deneyelim diyordu. Bunlar, kişiliklerine yaraşacak bir davranışla anlaşıp uzlaşma yolunda birlik olduklarını bütün dünyaya açıklamalıydılar. O, Fransız ve öteki yabancı düşünürleri İsviçre'den kendi çağıracaktı. Ben de Avusturya'dan bizimkileri, genel kin propagandasına henüz kapılmayanlardan Alman edebiyatçı ve bilginlerini bir yoklamalıydım. Hemen işe koyuldum. O sırada en önemli, en ön plandaki Alman yazarı Gerhard Hauptmann'dı. Evet ya da hayır diyebilmesini kolaylaştırmak için kendisine doğrudan doğruya başvurmak istemedim. Ortak dostumuz Walter Rathenau'ya ona gizlice sormasını yazdım. Rathenau, bir düşünce barışının henüz sırası olmadığı gerekçesiyle buna yanaşmadı. Gerhard Hauptmann'ın bilgisi olup olmadığını bugüne değin öğrenmiş değilim. Böylece denememiz daha başlangıçta çıkmaza girmiş bulunuyordu. Çünkü o tarihte karşı tarafta olan Thomas Mann, Büyük Frederick üzerine yeni yayınladığı bir yazıda Alman görüşünü benimsemişti. Bizden yana olduğunu bildiğim Rilke, genel ve ortaklaşa davranışların her biçiminden ilke olarak kaçınırdı. Bir zamanların sosyalisti Dehmel, çocuksu bir yurtseverlik gösterisiyle Teğmen Dehmel diye adını yazıyordu mektuplarına. Hoffmann Stahl ve Jakob Wasserman'ı hesaba katmamak gerektiğini özel görüşmelerimizden öğrenmiştim. Bütün bunlar Almanlardan yana pek umutlu olmamak gerektiğini gösteriyordu. Roland'ın durumu da Fransa'da daha parlak değildi. 1914 ve 1915 daha işin başıydı. Cephe gerisindekiler için savaş çok uzaklardaydı. İkimiz yapayalnız kalmıştık. Yalnızdık ama yapayalnız değildik. Mektuplaşmalarımızın yararı olmuştu. Savaşa katılan ülkelerde de, savaş dışında kalmış yerlerde de bizler gibi düşünen birkaç düzine insan bulunduğunu görmüştük. Birbirimize kitaplardan, yazılardan, broşürlerden söz ediyorduk. Belirli bir kristalleşme sağlanmış ve savaşın baskısı arttıkça da yeni yeni katılanlar önceleri çekine çekine olmuştu. Pek de boşlukta olmadığımız duygusuyla daha da yüreklenip sık sık yeni yazılar yayınladım. Bu yazıların uyandıracağı tepki ve karşılıklar sayesinde kıyıda köşede bizler gibi düşünenleri bulup çıkarmak istiyordum. Almanya ve Avusturya'nın en büyük gazeteleri ne de olsa bana açık bulunduğuna göre önemli bir etki alanım vardı. Resmi makamların herhangi bir ön yargısıyla engel olan da yoktu. Çünkü ben hiçbir yazımda günlük politikaya kaymıyordum. Ayrıca liberal görüşün etkisiyle edebiyat alanının her türüne karşı henüz büyük saygı besleniyordu. O tarihte kamuoyuna kaçamak sunduğum yazıları şimdi bir daha gözden geçirince, Avusturya ordusundaki bürokratların derin anlayışına saygı duymaktan kendimi alamıyorum. Çünkü hiç değilse savaşı cinayetlerin en kanlısı diye damgalayan barışseverlerin öncüsü Bertha von Suttner'ı Dünya Savaşı'nın en kızıştığı sırada bile heyecanla övebiliyor, Barbus'un Ateş romanından Avusturya gazetelerinde enine boyuna söz açabiliyordum. Çağa hiç de uymayan bu görüşlerimizi hem de bir savaş sırasında çok geniş çevrelere ulaştırmak için belirli bir teknik kullanmamız gerekiyordu elbette. Savaşın korkunçluğunu, cephe gerisindekilerin vurdum duymazlığını Avusturya'dakilere anlatabilmek, bir Fransız erinin çektikleri üzerine yazılmış Ateş romanı için bir şeyler söylemekle olabiliyordu. Ama Avusturya cephesinden gelen yüzlerce mektup, bizimkilerin de bu satırlarımda kendi alın yazılarını bulduğunu gösteriyordu. Ya da görüşlerimizi iyice belirtmek için sözüm ona karşılıklı birbirimizi hırpalıyorduk. Söz gelişi bir Fransız dostum, Merkür'de Fransa'da, benim o yabancı ülkelerdeki dostlarıma yazımı ele alıp eleştiriyordu ama bunu yaparken de yazımı en son sözcüğüne kadar çevirip basarak Fransa'ya kaçamak aktarmış oluyor ve herkese okutuyordu. Amaç da buydu. Kendileri için böyle yazılar yayınlayan kişilerden pek çoğunun gerçek amacı kavradığını sonraları küçük bir olaydan öğrendim. 1915 Mayıs'ında İtalya eski anlaşma ortağı Avusturya'ya savaş açınca ülkeyi bir kin dalgası kapladı. İtalyan olan ne varsa kötülendi. Tam bu sırada Carl Poerio adlı genç bir İtalyanın İtalyan Birliği'nin yeniden doğuşu, kurtuluşu günlerini anlatan bir kitabı çıkıverdi. Yazar Goethe'yi ziyaretini anlatmaktaydı. İtalyanların kültürümüzle eskiden beri çok yakın bağları olduğunu belirten bir yazıyı o kin dalgasının en şiddetli günlerinde yayınladım ve iyice göze çarpsın diye Goethe ve bir İtalyan başlığını seçtim. Kitaba Bernadetto Croce'nin bir ön söz yazmış olmasından da yararlanarak Croce'ye birkaç sözle derin saygılarımı belirttim. Avusturya'ya düşman bir ülkenin edebiyatçısına ya da bir bilginine karşı saygı gösterilmemesi gereken bir sırada böylesine hayranlık sözleri elbette belirli bir gösteri anlamını taşıyordu. Bu anlam sınır dışına ulaştı ve kavrandı. O sırada İtalya'da bakan olan Croce, yanında çalışan bir memurun şaşkınlığını sonradan bana anlatmıştı. Almanca bilmeyen bir memur, düşman tarafın en büyük gazetesinde bakanın adını görünce kötü şeyler yazıldığını sanmıştı. Çünkü düşman deyiminin taşıdığı anlama göre daha başkası umulmazdı. Croce, yazının yayınlandığı Nöfri Press'i getirtmişti. Söylenenin tam tersine saygılı satırlar bulunca da pek gülmüştü. Bu tek tek çabaları aşırı büyütmeyi aklıma bile getirmiş değilim. Olayların gelişiminde en küçük bir etkileri de olmadı. Ama bizlere ve tanımadığımız birkaç okura yardımları dokundu. 20. yüzyılın gerçekten insancıl bir insanının düştüğü umutsuzluğu ve korkunç soyutlanmayı biraz olsun hafiflettiler. Ne var ki o insanlar 25 yıl sonra bugün yine o durumdalar. Kaba güce karşı elleri kolları yine bağlı, hatta korkarım daha da kötü durumdalar. Böyle küçük küçük karşı koymalar ve becerilerle gerçek yükü üstümden atamayacağımı daha o tarihte kavramıştım. Kafamda bir tasarı biçimlenmeye başlamıştı. Öyle bir yapıt vermeliydim ki yalnız ayrıntıları söylemekle kalmamalı, çağa, ulusa, büyük çöküntüye ve savaşa karşı tutumumu da ortaya koymalıydı. Ama savaşı bir edebi bireşim olarak ortaya koyabilmem için gerekli en önemli şeyden yoksundum. Savaşı görmemiştim. Bir yıldır bu büroda tıkılıp kalmıştım. İşin aslı, savaşın korkunç gerçeği çok uzaklarda olup bitmekteydi. Cepheye yolculuk fırsatıyla birçok kez karşılaşmıştım. Büyük gazeteler özel savaş röportajları için orduyu dolaşmamı benden 3 kez istemişti. Ama cepheyi anlatmanın her biçimi savaşı yalnızca olumlu ve yurtsever yanıyla ele almak görevini de birlikte getirecekti. Oysa ben savaştan yana ya da bir başka ulusu hor gören tek satır yazmamaya ant içmiştim. Bu andıma şu 1940 yılına değin de bağlı kaldım. Ama bir başka fırsat çıkıverdi önüme. 1915'te Büyük Avusturya-Alman saldırısı Rus hatlarını Tarnov'da yarmış, iyi düzenlenmiş tek bir saldırıyla Galitsa ve Polonya ele geçirilmişti. Savaş arşivi kitaplığı işgal altında kalmış Avusturya topraklarında Rusların yayınladığı bütün bildiri ve duyuruları yırtılıp yok edilmeden önce toplamak istiyordu. Benim toplama tekniğimi bir rastlantıyla öğrenmiş olan albay, bu işi yapmak isteyip istemediğimi sorunca hemen istekli çıktım. Adıma her yerde geçen bir belge düzenlendi. Belirli bir daireye bağlanmadan herhangi bir makam ya da üstten buyruk almaksızın istediğim trenle yolculuk edebilecek ve dilediğim yere gidebilecektim. Bu yüzden olağanüstü durumlarla karşılaştım sonradan. Çünkü subay değil çavuştum ve üniformamda yüksek rütbe işareti yoktu. O gizemli belgemi gösterince olağanüstü bir saygı uyandırıyordum. Cephedeki subay ve memurlar beni kılık değiştirmiş bir genelkurmay subayı ya da gizli görevli biri sanıyordu. subay törenlerine uğramadığım ve otelden başka yerde kalmadığımdan, o koca mekanizmanın dişlilerine kapılmadan ve hiçbir yol göstericim olmadan görmek istediğimi görebiliyordum. Asıl görevim olan Rus duyuru ve bildirilerini toplamak pek vakit almıyordu. Tarnov, Drohobyes, Lemberg gibi o bölgedeki kentlerden hangisine varsam, aracı denilen Yahudilerden birkaçı hemen karşıma çıkıyordu. Bunların işi her istenileni bulup buluşturmaktı. Rus işgal birliklerinin bildiri ve duyurularından istediğimi bu Yahudilerden birine söylemek yetiyordu. Adam pire gibi hemen uzaklaşıyor ve yanında çalıştırdığı düzinelerle adamına bu isteği en bilinmez yollardan ulaştırıyordu. Aradan 3 saat geçmeden yerimden bir adım atmadığım halde istediklerimi eksiksiz olarak elde etmiş bulunuyordum. Bu örnek örgütlenme pek çok şey görmeme yetecek, bol bol vakit sağlıyordu bana. Ben de bundan yararlanıyordum. Gördüklerimin en ilginci, her şeyden önce sivillerin korkunç yoksulluğuydu. Az önce başlarından geçmiş korkunç olayların gölgesi hala bakışlarındaydı. Geto'da yaşayan Yahudilerin o güne değin bir kez olsun düşünemediğim yoksulluğunu görmüştüm. Zemin kattaki ya da yer altındaki odalarda 8'i 12'si bir arada yaşıyorlardı ve düşmanı da ilk kez görüyordum. Tarnow'da ilk Rus tutsak askerlerle karşılaştım. Dört bir yanları parmaklıkla çevrilmiş yerde oturuyorlardı. Sigara içip sohbet ediyorlardı. Çoğu sakallı, yaşlıca bir düzine kadar Tirolli er başlarında nöbet bekliyordu. Nöbetçilerin üst başları da tutsaklar kadar bakımsız ve partaldı. Bizim resimli dergilerin bastığı o süslü, sinek kaydı tıraşlı ve pırıl pırıl üniformalı askerlere hiç de benzemiyorlardı. Bu nöbetçiliğin savaşla ilgili sert bir yanı da yoktu. Ne tutsaklarda kaçmak isteği, ne de Avusturyalı erlerde nöbetçiliği aşırı sertliğe vardırmak hevesi göze çarpıyordu. Tutsaklarla nöbetçileri birlikte ve arkadaşça oturuyordu. Birbirlerinin dilini anlamadıklarından pek keyifliydiler. Birbirlerine sigara veriyor, kahkahayla gülüyorlardı. Avusturyalı bir nöbetçi, yırtık pırtık ve kirli bir cüzdandan çıkardığı karısının ve çocuklarının fotoğrafını düşmanlara göstermekte, onlar da resme hayranlıkla bakıp çocuk 3 mü yoksa 4 yaşında mı diye parmak işaretiyle soruyorlardı. Bu sıradan ve ilkel insanların savaşı üniversite profesörlerimizden ve edebiyatçılarımızdan çok daha iyi anladığını hemen kavramıştım. Onlar için savaş bir tür felaketti. Ellerinden bir şey gelmeden savaşa sürüklenmiş olan herkes birbirinin kardeşiydi. Bombalanmış kentler ve içindeki eşyalar, kopmuş beden parçaları ve deşilmiş bağırsaklar gibi sokağa saçılmış, yağmalanmış mağazalar gördüğüm yolculuklarda hep o kardeşlik gerçeğini düşündüm ve yatışır gibi oldum. Savaş alanları arasında rastladığım iyi bakımlı tarlalarda bütün bu yakıp yıkmaların birkaç yıl içinde düzeleceği umudunu verdi. İnsanların belleklerinden savaşın korkunç anılarının yeryüzündeki bütün izlerinin kaybolması kadar çabucak silinip unutulabileceğini o tarihte elbette düşünemezdim. Savaşın korkunç yüzüyle ilk günlerde karşılaşmış değildim. İlk karşılaştığımda en kötü beklentilerimi bile aştı o manzara. Belirli saatlerde işleyen yolcu trenleri olmadığından kimi zaman açık bir topçu vagonunda bir topun ucuna oturarak yolculuk ediyor, bazen de leş gibi kokan bir hayvan vagonunda üst üste karma karışık yığılıp uyuyan insanlar arasına sıkışıyordum. Yorgunluktan ölü gibi uyuyordu hepsi. Boğazlanmaya götürülen hayvanlar gibiydiler. Ama hepsinden daha korkuncu, 2-3 kez binmiş olduğum hastane trenleriydi. Savaş başlangıcında arşidüşeslerin ya da Viyanalı kibar bayanların hasta bakıcı olarak fotoğraf çektirmek için bindiği o tertemiz, beyaz ve aydınlık hastane trenleriyle hiçbir benzerliği yoktu bunların. Doğru dürüst pencereleri olmayan ve daracık bir lombozdan ışık alan, isli gaz lambalarıyla aydınlatılan taşıt vagonlarını görmek bile bana ürperti veriyordu. İlkel sedyeler yere yan yana bırakılmıştı ve hepsi de doluydu. Sedyelere uzatılmış sapsarı yüzlü insanlar inliyor, ter döküyor, iyot ve ilaç kokusuyla ağırlaşmış havayı soluyabilmek için hırıltılar çıkarıyorlardı. Sağlık erleri öylesine yorgundular ki yürümüyor, iki yana sallanıyorlardı. Fotoğraflardaki o kar gibi yatak örtülerinden bir tek olsun yoktu. İnsanlar otlar üstünde ya da sert sedyelerde yatıyordu. Kanlı battaniyeler çekilmişti üstlerine. İnleyerek can veren insanları taşıyan bu vagonların her birinde 2-3 ölü de vardı. Kendisiyle konuştuğum doktor aslında küçük bir Macar kentinde dişçi olduğunu ve yıllardır en önemsiz bir ameliyat bile yapmadığını açıklamıştı. Adamcağız pek umutsuzdu. Morfin bulabilmek için 7 istasyon ileriye önceden telgraf çekmişti. Ne pamuğu ne temiz sargı bezi kalmıştı ve Budapeşte'deki hastaneye daha 20 saatlik yol vardı. Benden yardım istedi. Adamları yorgunluktan bitkindi. Bütün beceriksizliğime karşın bir şeyler yapmayı denedim. Hiç değilse her istasyonda inip koşuyor, kötü ve pis sulardan birkaç kova taşıyordum. Aslında lokomotif için kullanılan bu sular şimdi biraz yıkanmaya ve durmamacasına yere damlayan kanları silmeye kullanılarak az buçuk işe yarıyor, avutuyordu. Akla gelebilecek her ulustan insanın bir araya doldurulduğu bu tekerlekli tabutlarda bir başka güçlük de Babil Kulesi'nden farksız dil karmaşasıydı. Ne doktor ne de hasta bakıcılar Rumence ya da Hırvatça biliyordu. Biraz olsun yardım edebilen tek insan ak saçlı yaşlı bir rahipti. Ama doktorun morfinsizlikten yakınması gibi o da zeytinyağsızlıktan şikayetçiydi. Bu yüzden ölülere yağ sürüp kutsal görevini yerine getiremiyordu. Şu bir tek ayda olduğu kadar bu kadar çok insana ömrü boyunca son din töreni yapmış değildi. Bugüne kadar unutmadığım şu sözleri onun sert ve öfkeli sesinden dinledim. 67 yaşındayım ve çok şey gördüm ama insanların böyle gözü dönmüşçesine cinayet üstüne cinayet işleyebileceğini bir gün olsun düşünmemiştim. Geri dönerken bindiğim bu hastane treni sabahın erken saatlerinde Budapeşte'ye varmıştı. Önce biraz olsun uyumak için hemen otele gittim. O trende oturabildiğim tek yer bavulumun üstüydü. Ömrümde böyle yorgun düşmüş değildim. 11'e kadar uyudum. Sonra kahvaltı için çabucak giyindim. Ama daha birkaç adım yürümeden öyle tuhaf bir duyguya kapıldım ki rüyada mıyım diye gözlerimi ovuşturdum. Sabahları bahar, öğleye doğru da yaz olan o bol güneşli günlerden biriydi. Budapeşte'yi böyle güzel ve tasasız hiç görmemiştim. Beyazlar giymiş kadınlar subaylarla kol kola gezintiye çıkmışlardı. Subaylar dün daha önceki gün gördüklerime hiç benzemiyorlardı. Bambaşka bir ordunun subayları gibiydiler. Giysilerinde, ağzında, burun deliklerinde dünkü yaralı trenin iyot kokusu hala duran ben, subayların bayanlara ince bir saygıyla menekşe demetleri sunuşuna, pırıl pırıl tıraşlı ve iyi giyimli bayların yepyeni otomobillerle sokaklardan geçişine baka kalmıştım. Bütün bunlar cepheden ekspresle 8-9 saat ötede oluyordu, olabiliyordu. Ama bu insanlardan yakınmaya hakkımız var mıydı? Yaşamaları ve yaşamanın tadını çıkarmayı denemeleri aslında çok doğal değil miydi? Her şeylerin tehlikeye düşmesinden gelen bir duyguyla belki de böyle yapıyor ve toparlanacak ne kalmışsa son birkaç giysiden en son birkaç saniyeye kadar her şeyi toparlıyorlardı. İnsanın kırılıp bozulan bir yaratık olduğunu, küçük bir kurşun parçasının saniyenin binde biri bir zamancıkta bütün anıları, bilgi ve heyecanları ile hayatı tuz buz ettiğini henüz görmüş birisi, ışıl ışıl nehrin kıyısındaki bu öğle öncesi gezisine binlerce kişinin koşmasını daha iyi anlardı. Güneşi daha iyi görmek, kendi kendilerini daha yakından hissetmek, damarlarındaki kanın sesini, hayatlarının temposunu belki daha bir güçlü duymak ister gibiydiler. Az önce beni dehşete düşürmüş olan bütün bu şeylerle uzlaşmak üzereydim ki pek ikramcı garsonun bir Viyana gazetesi getirmesi kafamı alt üst etti. Okumayı denediğim satırlar önce bulantı verdi, sonra müthiş öfkelendirdi. Her satırda vazgeçilme zafer isteğinden, birliklerimizin pek önemsiz ve karşıdakilerin korkunç kayıplarında söz açılıyordu. Bu savaşın koskoca yalanı bütün çıplaklığı ve utanmazlığıyla üstüme atılmıştı. Hayır, suç şu tasasız ve rahatça gezinenlerde değil, bütün bu yalanlarla savaşı kışkırtanlardaydı. O sözlere karşı çıkmayan bizler de suçluyduk. Ancak şimdi gerçekten harekete geçiyordum. Savaşa karşı savaşmak gerekiyordu. Ana düşünce çoktandır kafamdaydı Ama içgüdümün açıkça ortaya çıkıp beni harekete geçirmesinden o ana kadar yoksundum. Savaşacağım düşmanı biliyordum. Ölüme ve acılara başkalarını göndermeyi yeğe tutan yalancı kahramanlıkla %100 zafer palavrası savurup boğazlaşmayı uzatan vicdansız politika ve savaş önderlerinin ucuz iyimserliğiyle kiraladıkları hayhaycılar korosu arkalarında olanlarla savaşacaktım. Franz Werfel'in güzel bir şiirinde hepsinin iç yüzünü ortaya döktüğü o savaş laf ebeleriyle savaşacaktım. Az buçuk kuşkulanan bir kişi onların yurtseverlik alışverişini bozabilirdi. Uyaran kişileri karamsar diye hor görürlerdi. Kendi kıllarına dokunmayan, savaşa karşı çıkan herkese vatan haini damgasını yapıştırırlardı. Temkinli kişilere, korkak ve insancılara yüreksiz deyip felaket anında ne yapacağını şaşıran bu palavracılar sürüsü her yerde ve her zaman birdi. Troya'da Kassandra'yı ve Filistin'de Yeremya'yı hor görenler hep bir hamurdandı. Bu iki kahramanın dramını ve büyüklüğünü o günleri çok andıran şu saatlerde olduğu kadar başka hiçbir zaman kavramış değilimdir. Başından beri zafere inanmamıştım ve tek bir şeyi çok iyi anlamıştım. Sayısız kurbanlarla bir zafer kazanılsa bile değmezdi. Ama bu uyarmalarımla dostlar arasında tek başıma kalıyordum. İlk kurşun sıkılmadan önceki zafer çılgınlarına ve ilk meydan savaşı verilemeden düşman mallarını paylaşanlara baktıkça, bütün bu akıllı kişilerin arasında bir ben mi deliyim, bu sarhoşların içinde yalnız ben mi korkunç derecede uyanığım diye çoğu kez kuşkuya düşerdim. Bundan dolayı kendi acıklı, bozguncu durumumu bir uzlaşma için çabalayanları yenilgiden yana gösterebilmek için bu bozguncu sözünü uydurmuşlardı. Bir tiyatro oyunu biçiminde gösterebilmek benim için çok doğaldı. Simge olarak Yeremya'yı uyarmak için boşuna çırpınan bir kişiyi seçtim. Ama amacım barıştan yana bir oyun yazmak, barışın savaştan daha iyi bir şey olduğu gibi herkesin bildiği bir gerçeği sözler ve dizelerle anlatmak değil, aşırı heyecanlar sırasında zayıf ve korkak diye hor görülenlerin yenilgi saati gelip çattığında duruma katlanmakla kalmayıp sözle geçirdiklerini ortaya koymaktı. Yenilgiye uğrayanın ruhça üstünlüğü sorunuyla ilk oyunum Tersi Test'ten beri hep yeniden ilgilenmiştim. Hükmetmenin her çeşidinin bir insanın ruhunda neden olduğu katılaşmayı, her yengenin ulusların ruhunda yol açtığı donukluğu ortaya koymak ve bunun karşısına insanın içini oyan, ruhunu acıtarak allak bullak eden yenilginin gücünü çıkarmak beni hep çekmiştir. Savaşın ortasında benden başka herkesin hem de pek erken karşılıklı zafer gösterileri yaptığı bir sırada bu çöküntü uçurumunun en dibine kendimi atarak yükseliş yolunu aradım. Ama İncil'den bir konuya el atmakla da o güne kadar içimde hiç yararlanılmadan yatan bir şeye, Yahudilerin kan ve geleneğin gölgeli bir köşesinde duran alın yazısına dokunmuştum. Başka uluslar karşısında hep uğradığı halde esrarlı bir büyük güçle hepsinden daha uzun süre ayakta kalan, yenilgiyi istenci sayesinde değiştirmesini bilen bu insanlar benim ulusum değil miydi? Bizleri bugün de döküntüler gibi yine yollara fırlatan o sonsuz kovalanışı, sonu gelmeyen sürgünü peygamberlerimiz çok önceden bilmiş değiller miydi? Zorbalığa böylesine alt olmayı uygun gören, hatta Tanrı'ya götüren bir yol diye kutsayan onlar değil miydi? Sınanma herkes için ve bireyler için bitmez tükenmez bir kazanç değil miydi? Kitaplarım arasında kendi gözümde de bir değer kazanan bu ilk oyunumu yazarken böylesine mutluluk duyuyordum. Bütün bunlar geçmemiş olsaydı, o tarihte savaşta acı çekmemiş, başkalarının acısını duyup önceden sezmemiş olsaydım, savaştan önceki yazar kalır ve hoşça yazan biri olmaktan öteye geçemezdim. Olup bitenleri kavrayamaz, ta içerimde duyamazdım. Şimdi artık ilk olarak zamanı ve kendimi dile getirdiğimi hissediyordum. O tarihte başkalarına yardımı denerken 1934'te Hitler günlerinde ve benzeri bir tedirginlikle yazılan Erasmus'la birlikte en kişisel, en çok özelliği olan yapıtımı da ortaya çıkararak kendi kendime yardım etmiştim. O anları biçimlendirmeyi denemekle zamanın trajedisini daha az duyuyor, acısına daha kolay katlanıyordum. Bu yapıtımın aşırı başarı kazanacağını bir an olsun düşünmüş değildim. Onca sorunun, yani peygamber sorununun, barışçıl ve Yahudi yanlısı sorunların bir araya gelmesi yüzünden, yenilenlerin yazgılarına yaktıkları ilahilerin göklere yükseldiği bitiş sahnelerinin korolu biçimleri yüzünden bu yapıt olağan bir oyunu çok aşıyordu. Oynaması için 2 ya da 3 gecelik bir temsil süresi gerekiyordu. Hem de yenilgiyi haber veren, hatta bunu öven bir oyun, gazetelerin her Allah'ın günü ya yeneceğiz ya çökeceğiz nakaratını tekrarladığı bir Almanya'da sahneye nasıl konurdu? Kitap olarak basılmasını bile mucize sayardım. Ama o basılmasa bile bu yapıtımla şu kötü günlerde kendime yardım etmiş olurdum. İnsanlarla görüşmelerimde söylememe izin verilmeyen ne varsa edebi diyaloglarımda ortaya dökmüştüm. Ruhumu bastıran bütün yükü fırlatıp atmış, sonra da kendi kendime dönmüştüm. İçimde her şeyin döneme karşı çıktığı bir anda ben kendime evet diyebiliyordum. 19. ayrımın sonu, sayfa 196.